Merhabalar, ben Mustafa. Yaşayan herkesin daha fazlasını istediği, fakat parayla dahi satın alamayacağını düşündüğüm Zaman adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu sezonda 5 yılını yanlış bölümde harcayan birisi olarak, üniversite tercihinde akıllara takılan sorulara cevap olması için mikrofonumu mesleklerini ustalıkla icra ettiklerini düşündüğüm kişilere yöneltiyorum. Öğrencilere. Bugünkü konuğum saçını süpürge etmiş lise yıllarında. Lise yıllarında, okulda, dershanede. Nur yanımızda bugün. Nur nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyiyim, çok teşekkürler. Bugün Nur'la birlikte tıp fakültesini kazanma hikayesini dinleyeceğiz. Acaba tıp fakültesini kazanmak gerçekten zor mu? Yemeden, içmeden, uyumadan gerçekten ders çalışıp mı kazandı, yoksa yatarak mı kazandı? Tabii yatarak kazanmak bence imkansız. Bu konuda ne diyorsun Nur?
Tabii ki yatarak hiçbir şey olmuyor. Yani hayal ettiğin gibi olmuyor. Ama şöyle yemeden içmeden de değil. Yani her şeyi aslında kararında yaparak kazandığımı düşünüyorum. Ne çok fazla uyudum, ne çok az uyudum. Ne işte yemeden, içmeden, gezmeden kestim. O şekilde oldu.
Yani zamanı doğru kullanabilirseler aslında tıp fakültesini kazanmak da öyle hayali bir şey değil.
Evet, kesinlikle öyle.
Şimdi şöyle, ben senin Ankara Yıldırım Beyazıt'ta okuduğunu biliyorum. Hani daha asıl sorularımıza geçmeden, öğrencilerimizin ilgisini çektiği sorulara geçmeden şunu soracağım. Sana hiç Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi özel mi, devlet mi diye sorularını soran oldu mu?
Evet, sordular. Hatta başka devlet üniversitesi, Ankara'da başka devlet üniversitesi, hani tutmadım, neden özele gittim de soruldu. Ben de yani zaten devlet üniversitesi ki demiştim, ama çoğunlukla özel üniversite olarak biliniyor. Neden öyle olduğunu da bilmiyorum. Yani daha yeni, hani yeni olduğu için aslında 7-8 yıllık bir okul, ama neden özel sanılıyor bilmiyorum.
Aynen, aslında ben de 2015 senesine girdiğimde hukuk fakültesinden daha yeni mezunlarını verdiğine göre, hani şu an düşünürsek 10 yıllık bir üniversite olması lazım. Tabii diğer üniversitelere göre daha yeni sayılabilecek bir üniversite, fakat 10 yılda az bir süreç değil. Hani tanınması gerekiyordu diye düşünüyorum. Evet. Tıp fakültesi ne zaman açıldı peki? O da mı?
Tıp fakültesi de aynı zaman açıldı diye biliyorum. Yani ilk mezunlarına 2 yıl önce verdi. O yüzden 8 yıl olmuştur diye düşünüyorum.
Anladım. Peki şimdi sen tıp fakültesinde Ankara Yıldırım Beyazıt'ı seçtin. Tahminim muhtemelen puanın doğrultusunda seçtin. Fakat tıp fakültesini tercih edecek öğrenciler için Türkiye'deki tıp fakülteleri olan üniversiteler hangileri acaba?
Hangileri tercih edilmeli diyorsun?
Aynen, yani ne bileyim, öğrenciler liste yaparken mesela senin listen nasıldı? Muhtemelen fen lisesi çıkışlı olabilirsin diye tahmin ediyorum. Senin listen nasıldı?
Fen lisesi çıkışlı değilim, önce onu söyleyeyim.
Oo, bu daha iyi.
Ben ikinci yılımda kazandım tıp fakültesini. İlk yılımda tercih yaptım ama yeterli olmadı. 22 bin sıralama yapmıştım. Ve tercih listesinde tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi haricinde yazmadım. Zaten çıkmayacağını da biliyordum, yani gelmeyeceğini biliyordum, ama tercih etmiş olmak için yazdım. Hani ya tutarsa gibi, ya tutarsa, yani tam kıl payı bir şeyde 22 bin, 20 binle falan kapatıyordu o zaman da. Ben sıralama yaparken tabii ki hani puana göre değil de başarı sıralamasına göre tercih yaptım listemi, tercih listemi o şekilde oluşturdum. Ankara tıpı yazmıştım, Hacettepe'yi yazmadım. Yani Hacettepe gerçekten çok yüksek, yani ilk 1000'i alıyor. Ben de mezun senemde 6700'deydim. Yani 6700.
Gene bayağı iyiymiş yani 6000 bana göre.
Teşekkür ederim. 6700'de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne yazdım. Ankara tıp yazmıştım. Sonra Gazi yazdım. Gazi'nin Türkçe ve İngilizcesi vardı. İkisini de yazdım. Sonra Yıldırım Beyazıt'ı yazdım. Sonra Eskişehir yazdım. Bir de Yıldırım Beyazıt'ta da Türkçe ve İngilizce bölümü var. Türkçeyi üste yazmıştım. İngilizceyi alta yazmıştım. Sonra Eskişehir, Osman Gazi. Sonra da diğer tıp fakültelerine. En sonunda hangi fakültesini yazmıştım? Bunu şu an hatırlayamadım ama tüm tercihatlarını doldurmuştum. Yani 24 tercih de yapmıştım. Yani olur da bir aksilik olur yerleşemezsem diye.
Oradan öyle. Tutmazsa buradan tutsun.
Evet. Evet.
Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten tıp fakültesini kazanmak baya baya zor. Hani ki zor olması da aslında bence iyi bir şey. Çünkü sağlığımızı iki ele emanet ediyoruz. Veya ameliyatta kaç doktor varsa işte gene iki el sonuçta. Ben şimdi seni 2-3 yıl öncesine götürüp acaba tıp fakültesi kazanma serüveninden bir tık bahsetme şansın var mı? Hani nasıl çalıştın, nasıl yaptın? Çünkü bizi dinleyenler genelde ya fakülte tercihi yapacak seviyedekiler veya lise 3 öğrencileri. Hani bizim zamanımızda 11. sınıf lise 3 derdik veya lise 4. Şu an bilmiyorum ama gene üniversite tercihi yapacak öğrenciler. Onlara bir tavsiyen var mıdır? Şöyle çalış, böyle çalış tarzında.
Tabii ben kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışayım. Umarım faydalı olur. Ben 9, 10, 11'de yani temelimi sağlam tutmaya çalıştım aslında. Ve hani konuları... yaz tatilinde 9, 10, 11'de yaz tatilinde de çalışarak götürmeye çalıştım. Tabii ki hani tüm yaz tatili boyunca YGS, LYS'ye çalıştım değil ama o sınıfın konularını bitirdim. Yani hepsi konu bırakmamak gerekiyor öncelikle. Yani 11, yani 12'ye geçtiğinde bence diğer derslerden, diğer sınıflardan eksik konu bırakılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. 12. sınıfta yani neden olmadı aslında? Yaptığım hatalardan dolayı, yanlış çalışma stilinden dolayı olmadığını düşünüyorum. 11. sınıfın yazından mesela ben yazarak çalışıyordum. İşte konuyu dinliyorum, sonra onları yazıya döküyorum. O bana çok fazla zaman kaybettirdi. Onu yapmalarını da önermem mesela. Ve kendini tanıyarak çalışmak gerekiyor aslında. Hani nasıl çalıştığını en iyi sen bilirsin. Okuyarak mı, yazarak mı? Dinleyerek mi?
Aynen. Burada ben bir araya gideyim. Aslında çok doğru söyledin. Çünkü ben hukuk öğrencisiyim. Belki seneye bitireceğim bölümü. Ama bunu utançla söylüyorum. Kitap okumayı hiç sevmiyorum. Bu beni fakülteyi bitiresiye kadar çok eksikliğini hissettiren bir konuydu. Çünkü muhakeme yeteneğim çok az. Ama benim öğrenme stilim de izleyerekti. Sen diyorsun ya 11. sınıf, 12. sınıfa geldiğinde bitirmen gerekiyor. Ben 11. sınıfta matematik netim şu an seni dinlerken biraz daha utandım. Çünkü ben matematikten iki soru falan işaretliyordum dershanedeki sınavda. Dershane sınavlarında. Okuldakilerde zaten isim olarak Superman, Batman yani saçma sapan bir lise hayatıydı. Ben dinleyerek matematiği, LYS matematiğini YouTube'u yeni yeni öğreniyordum o aralar. LYS matematiğe birkaç kanal vardı zaten. Hocalara geldik. 101 soruda matematik tarzında iki kanal vardı. Gerçekten LYS matematiğini o kadar iyi öğrendim ki LYS matematiğiyle hukuka girdim. Yani ben aslında öğrenme stilimi öğrendim ve hukuka böyle gittim. Yani lise konularını öğrendim de gittim diyemem. Senin de değinmek istediğin nokta çok güzel. Aslında kişilerin kendilerini tanıması lazım.
Evet. Ben o şekilde yani yanlış yaptığımı o 3 ayın sonunda fark ettim. Bir yığın dosya kağıt vardı. İçinde işte notlar, kağıtlar var. Ve biz bir daha dönüp bakmadım yani. Ama boş yere yazdım ve konuları öğrendim mi? Hayır. Yani ben şunu farkına vardım. Ben konuları önce okuyup sonra o konunun testlerini çözerek öğrendiğimi fark ettim. Ve sonrasında mezuna kaldığım belli olduktan sonra ki hafta sonra yani bir hafta sonra falan kesin olarak YGS, LYS'ye çalışmaya başladım ve dershane açılana kadar yaklaşık bir aylık süreçte 4 tane kitap bitirmiştim.
Seni motive eden ne oldu peki? Ben hani şu an bir sınav bitince bile kendimi gerçekten salıyorum. Hani lise zamanında da bu böyleydi. Hani mezuna kalmak gerçekten zor bir psikoloji. Bu tercihi yapmak da çok zor. Hani aileler zorluyor neresi geldiyse git diye. Sen nasıl bu durumu aştın?
Şöyle benim ailem çok yanımda oldu. Yani kızım istemiyorsan gitme. Yani istediğin mesleği yap. Bir sene kaybedeceğini yani bir sene kaybet ama istediğin mesleği yap. Çünkü o mesleği 30 yıl boyunca yapacak. Sevmediğim bir mesleği yapma demişlerdi bana. Ben de aslında eczacılık da yazabilirdim. Ankara'da eczacılık geliyordu. Sonra dedim ki hani pes mi edeceksin? Ya da sonra aklında soru işareti kalacak mı senin? Yani bir yıl daha hazırlansam acaba tıp fakültesine gidebilir miydim? Bunu sordum kendime. Yani gerçekten yapmak istedikleri bir meslek mi? Yoksa puanla oraya yettiği için mi gidiyor? Ona karar vermeleri gerekiyor bence. Ben eczacılığı gerçekten istemiyordum. Yani puanım tuttuğu için oraya gidecektim ve ömrüm boyunca belki yani pişman olacaktım.
Mutsuz olacaktım
belki. Mutsuz olacaktım. Ve işte hani her doktora gittiğimde ya işte acaba olabilir miydi? Ben de burada olabilir miydim? Diye.
O çok kötü bir his aslında.
Evet. İşte onu düşünecektim.
O gerçekten çok.
Ailem motive etti. Kendim o şekilde motive oldum. Arkadaşlarım motive ettiler. Yani tabii ki herkes işte kazanıp gidiyor. Mezunu bırakanlar, bir sene daha çalışanlar çok az. Ben işte çalışma arkadaşları bulmuştum. Gittiğim dershanede iki tane çok yakın arkadaşım vardı. Ve biz şey beraber çalışıyorduk.
Aslında sen tüm çalışma şartlarını baya baya karşılamışsın. Hani ailen destek olmuş, onun yanında çalışma arkadaşları bulmuşsun. Yani seni motive edecek her şey... bu Nasrettin Hoca'nın helva hikayesi gibi un bulunsa pekmez evet. bulunmaz. Sende gerçekten hepsi varmış aslında. Yani bu gerçekten sevindirici bir haber. Öğrencilerin de hani ailesini ikna etmesi bu konuda biraz zorlanabilirler. Mezuna kalsanız da arkadaşlar gerçekten yani başarılıyor gördüğünüz gibi. Ben şundan bahsetmek istiyorum aslında fakülte seçiminde, bölüm seçiminde ailenin çok fazla etkisi var. Ben lise 2'ye geçtiğim zaman, bizde lise 2'ye geçerken alan seçimi yapılıyordu. Ailem beni sayısala yazdırmışlardı. Sonra ben kendi kendime düşündüm ve sayısalın bana göre olmadığını, eşit ağırlığa geçsem daha rahat edeceğimi düşündüm. Eşit ağırlığa geçtikten sonra annem gibi bunu duyuyor tabii, sinirleniyorlar bana. Her Türk evet. ailesi gibi. Bana dedikleri şey şuydu. Abin gibi, ya bunu her zaman inkar ediyorlar bu arada. Şu an burada olsalar hayır öyle bir şey yok derler. Bana dedikleri abin gibi çalışacaksan sayısala geç. Ki abim şu an tıptan mezun oldu. Doktorunluğunu icra ediyor Samsun Üniversitesi'nde. Onun dışında abin gibi çalışacaksan sayısal seçtiler. Tabii ben korktum. Abime testi üstten veriyorsun. Aşağıya parçalıyor, bırakıyor testi. Ben eşit ağırlığa geçtim. Hani bölüm tercihinde de eşit ağırlık, eşit ağırlıktaki en iyi bölüm ne? Hukuk. Benim tercihim bu şekilde olmuştu. Sen tıp fakültesini neden seçtin acaba? Hani seni etkileyen faktörler neydi? Seni tıpa iten şeyler neydi
dediğim
acaba?
Dediğim gibi bizde de lisede lise 2'de alan seçiyordum. Ama ben öncesinden de tıp fakültesine gideceğim diyordum. Aslında bu aileden gelen bir şey. Yani ailede işte kızım doktor olacak. Yani bana sorduklarında hani ne olacaksın küçüklükten beri? Ben doktor olacağım diyordum. Yani aslında ailem tarafından yönlendirildim. Ama benim de istediğim bir şeydi. Hayal ettiğim bir şeydi. Alan seçimi...
Sanki bilinçaltına doktorluk yerleştirilmiş evet, evet. gibi. Yani öyle sevdim.
Evet, aynen o şekilde oldu. Alan seçiminde de yani mühendislik var, tıp var, sağlık alanı var. Başka sağlık alanında hangi bölümler var? Yani onlardan birini seçeceksin. Ya benim küçüklükten beri gelen bir şey. Ben işte tıp okuyacağım diyordum. Ama buna gerçekten inanıyor muydum? Yani mezun seneme kadar çok inanmıyordum. Daha sonrasında kendime güvenmeye başladım bu konuda.
Anladım. Yani o aslında arkadaşların çok büyük bir motive kaynağı olmuş senin
yani,
için.
Evet, arkadaşlarım
aynı. Anladım. Peki ya tıp okuyan öğrenciler var. Okey ama ben şimdi kendi bölümümden hep örnek veriyorum. Çünkü buna şahit oldum ben. Belli başlı kişilik özelliklerine sahip olması gerekiyor. Mesela bir hukukçunun gerçekten dil bilgisine hakim olması gerekiyor. Biz bunu derste, amfilerde hocalara soru sorarken öğrencinin kullandığı dilden, hocanın bize anlatırken kullandığı dilden anlıyoruz. Peki tıp fakültesi öğrencisinin çok çalışmalı, başarılı olmalı, özverili olmalı, özgüven sahibi olmalı gibi niteliklere sahip olması gerekiyor mu? Hani yoksa çalışkan olan herkesin tıp fakültesini kolaylıkla okuyabileceğini söyleyebilir miyiz?
Şu an hiç düşünmediğim bir soruyla karşı karşıyayım. Ben de özellikler var mı diye düşünüyorum. Yani tabii ki çalışmayı çok yani çalışmayı sevmesi gerekiyor. Ve bu bölümü seçerken çalışmayı, yani çok çalışmayı göze alacağını farkına varması gerekiyor. Yani önceden bilmesi gerekiyor. Yoksa diğer türlü yani hani zorla okumak gibi oluyor. Yani birinin seni yani iterek okuması gibi bir şey oluyor. Kişilik özellikleri olarak dinlemeyi bence bilmesi gerekiyor. Yani onun haricinde yani aklıma başka bir şey gelmiyor bu konuda kişilik özellikleriyle ilgili.
Ben şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın da gerçekten öğrenmeye aç olmaları lazım. Ya ben abimden biliyorum. Latince evet. Görüyorsunuz hani tüm her şeye. Zor gelebilir ama gerçekten çalışınca olduğunu düşünüyorum. Onun yanında öğrencinin niteliğinin yanında bir üniversite tercihinde mesela tıp fakültesi hadi okey dedik. Peki üniversite tercihinde öğretmenin rolü çok fazla. Hani öğretmenin nitelik sahibi olması gerekiyor. Gene kendi üniversitemden veya bölümümden söyleyeyim. Bizim üniversitede, bizim bölümde arkadaşlar derse gelmeden de geçiyor. Hani öğretmenin pek bir niteliğinin önemi kalmıyor. Peki tıp fakültesinde okula gelmeden dersleri geçebilme gibi bir şey söz konusu mu acaba?
Şöyle oluyor. Bizde pratik dersler ve teorik dersler var. Devam zorunluluğu %80. Ama pratik derslere genelde herkes geliyor, yoklama alınıyor. Teorik derslerde yoklamaya o kadar önem verilmediği için gelmiyorlar. Gelmeden de geçebilen vardır diye düşünüyorum. Ama geldiğinde hem hocadan dinliyorsun, hem nottan okuyorsun, anlıyorsun. Ben derse katılmanın verimli olduğunu düşünüyorum. Yani ki hocalar da bu konuda yardımcı olurlarsa yani dersi sevdirirler. Derse gidiyorsun zaten. İsteyerek gidiyorsun. O şekilde de dersi anlıyorsun.
Hocaya bağlı diyorsun.
Evet. Bağlı olduğunu düşünüyorum ben.
Yani bizde de öyle aslında. Genelde sevilen hocalara çok iyi bir şekilde katılım sağlanıyor. Sevilmeyenler de zaten açık bir şekilde 20 kişiyle ders işliyorlar.
Evet.
Şöyle bir şey. Bize genelde çantalı yalancı diyorlar da tıp fakültesi öğrencilerine böyle bir lakap takıyorlar mı? Hani lise seviyesindeki bir öğrencinin tıp fakültesini tercih ederken göze alması gereken şeyler ne olur ki acaba?
Tıp fakültesi öğrencisinin böyle bir lakap takıldığını ben duymadım. Hani, ama şey duymuş hani...
Şöyle ben bildiğim bir inek var. Onu
hani, söylüyorlar diye biliyorum. Değil mi?
Aynen doğru. Hani avukatlar için söyleniyor. Hani üniversitenin son zamanlarına gelince aileler çantalı yalancı mı olacaksın? Hakimlik, savcılığı seç falan diyorlar. Tıpta hani böyle lise son sınıf öğrencisini seçerken göze alması gereken zor şeyler var mı? Hani kişilik olarak mesela inek diyorlar. Bilmiyorum çok çalışkanlar hani söz meclisten bir şey ama hani herhangi böyle bir şey var mı? Lakap, takıntılar falan.
Yok öyle değil ama ben mesela sınava hazırlanırken ailem bana işte doktorum falan diye sesleniyordu. Ya da işte akrabalar falan. Yani daha kazanmadan işte o şekilde sesleniyorlar. Yani şu anda mesela yine işte bir akraba ortamında falan yine işte o şekilde sesleniyor ama onun haricinde böyle yani şey hani doğru olmayan ya da üzücü şeylerle seslenilmiyor o şekilde.
Biz herhangi bir olay olduğunda açılın doktorları izledim ben diye olaya atlayabiliyoruz da sende hiç öyle oluyor mu? Açılın ben tıp
yok,
okuyorum.
Yok hiç öyle bir şey değil. Yani açılın mesela. Ben doktorum diye daha girmedim daha birinci sınıfım. hani o da biraz şey yani hani
İçin evet. Esprisi tabii. Peki parası için tıp okunur mu sence? Hani ne bileyim tıp kalbur üstü bir meslek. Hukuk da o şekilde ama hani ben tıpın parası için okunabileceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten insan hayatıyla oynuyorsun. Parayı başka mesleklerde de kazanırsın da zevk almadan okunamayacağını düşünüyorum. Bu konu
yani
hakkında fikrin var mı?
Yani sevmeden okunabilecek bir bölüm değil. Bizim mesela yanlış tercih yapmış olduğunu düşünen arkadaşlarımız da vardı. Önce sormuştu sınıfın dönem birin ilk günü sormuştu. Aslında tıp fakültesi istemeyip gelenler var mı diye. Öyle gelenler de vardı. Yani 10 yılın sonunda göreceğiz. Hani bırakıp gelecekler mi yoksa devam edecekler mi onu göreceğiz. Ama sevmeden okunabilecek yani sırf parası için okunabilecek ya da sırf parası var diye okuyun diyebileceğiniz meslek değil.
Gerçekten zor diyorsun.
Yani ben daha zorluğunu henüz görmedim. Hani birinci sınıftayım şu an. Ama zor yani ileriki senelerde daha zor. 4-5 staj döneminde 6'da zor, hani mesela 5. sınıfın yazında artık yaz tatilin olmuyor. Direkt Temmuz'un 1'inde internliğe başlıyorsun. Sonra yaz tatilini de unut.
Oo. Ne yapıyorsunuz? Bir sene bildiğin staj mı? Staj deniyor da intern ama.
Deniyor. Hastanede ilaç yazma yetkin yok ama hastaya bakıyorsun. Hocaların yanında oluyorsun. Acilde oluyorsun gibi.
Biz benim babaannem rahatsızlandığında Kırıkkale Üniversitesi'ne gitmiştik. Bu benzetme ne kadar doğru olur, teşbih de hata olmaz ama bir tane öğretmen, araştırma görevlisiydi zaten, İktisat Hastanesi'ydi. Arkasında hani öğrenciler pıtı pıtı dolaşıyordu, bir odadan çıkıp bir odaya giriyorlardı. Hani ben buna ördek ailesi gibi diyordum. Hani peşine takılıyorlar, acaba onlar intern miydi yoksa?
Şöyle şey, 4 ve 5. sınıfta da stajlar oluyor. Onlar da yani hem teorik dersler oluyor hem de stajlar oluyor. Teorik dersleri okulda alıyorsun. Stajları da hastanede hocanın peşine gezerek, yani ben de bu şekilde söyleyeyim. Aslında ona vizit atmak da deniyor. Hocanın peşine geziyorsun. Hastaya beraber bakıyorsunuz. Anamnez alıyorsun gibi şeyler. Yani intern de olabilir. Ya bayağı 4-5-6. sınıf öğrencisi de olabilir.
Peki şimdi hani diyelim ki bir öğrenci kazandı. Hani şu an dinleyen tıp fakültesi isteyen öğrenciler umarım kazanırlar. Kazandıktan sonra öğrenciler nasıl bir süreç bekliyor? Hani okula kayıt, üniversiteye kayıt, E-Devlet'ten kayıt yapabiliyorlar mı bilmiyorum. Sen fiziksel olarak mı yaptın ama yurtlara gidilme, hani böyle bir usul olarak ne yapmaları gerekiyor?
Şöyle, ben E-Devlet üzerinden kayıt yapmıştım ama okuduğum şehir, yani Ankara'da olduğum için ve okulum da Ankara'da olduğu için yine bir gidip kontrol etmiştim. Yani işimi asla şansa bırakmamıştım o konuda.
Armaton. Evet. Öyle bir reklam mı?
Yani gidip bir kontrol etmiştim. Ben hazırlık okudum. Daha sonra birinci sınıfa başladım, bölümüm İngilizce olduğu için. Hazırlıktan aslında çok rahattım ve sonra birinci sınıfta hani çalışmaya adapte olamadım. Yani çok çalışmam gerektiğini aslında çok fark edemedim ve direkt böyle ilk komik,
liseden yani, tabii çıktım.
Hem liseden çıktım, hem rahatladım, hem hazırlık okudum. Yani hazırlık çok rahat oluyor. Yani öğleden sonra derse gidiyorduk, ondan sonra işte sınavlar oluyor sadece, git gel falan. Yani çok da çalışmaya gerek olmadı aslında hazırlıkta. Daha sonra birinci sınıfa başladığımda 2 ay sonra komite oldum. Ve ben hani
komite dedin peki?
Anlayamadım orayı.
Komite ne oluyor peki? Ben de bilmiyorum.
Komite ve kurul oluyor. Bizim üniversitede birinci sınıflar, yani dönem birlerin 4 tane komitesi, bir finali oluyor. Aslında vize, final gibi düşünebiliriz. 4 komiteden oluşuyor ilk yarı yıl, yani ocağa kadar 2 tane komite oluyor. Sonra da 2 tane komite oluyor. Komitenin içinde farklı dersler oluyor. Yani bir kitapçıkta aslında sınav oluyorsun. Farklı derslerin sınavlarını oluyorsun. Yani böyle sınav haftası gibi bir durum.
Bayağı bildiğin tüm dersler
sınavı. Evet, aynen o şekilde oluyor. 4-5, yani 5-6 ders oluyor. Onların sınavını oluyorsun. Sınav haftası gibi bir durum bizde yok. Bu şekilde.
Anladım. Ya bayağı karışık. Ben dinlerken bile şey oldum yani. Ne güzel, bizde vize final.
Ya böyle rahat. Sınav haftası olayı beni çok geriyor aslında. Hani şeyde mesela lisede oluyordu. Sınav haftası böyle 10 gün sürüyordu. Ya ben o 10 günde artık yani şey yapıyordum, yani çok sinir sistem falan çok bozuluyordu.
Biri beni öldürsün,
evet, de kurtulayım. Evet, gerçekten artık. Öyle yani bitmek bilmeyen sınavlar. Bence komite sistemi güzel, yani final olması aslında güzel. Komiteleri oluyorsun, bir günde bitiyor. O şekilde. Başka sorudan saptık mı bu arada?
Yok ya, hani sapmamız zaten pek bir önemli değil. Sohbet ediyoruz. Sohbet havasında çok daha güzel gidiyor bence. Dinleyenler de eğleniyordur bu konuda. Umarım. Eminim. Ya şöyle, şimdi tıp fakültesi deyince akla bir sürü üniversite geliyor. Hani sen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni seçtin, hem de İngilizceyi seçtin. Diğer üniversitelerin diğer üniversitelerden farkı var mıdır Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin? Çünkü üniversite ortamına girince illaki farklı üniversitelerden de duyumlar alıyorsun. Bu üniversite böyle iyi, bu üniversite şöyle iyi. Biz kısaca IB dediğimiz üniversite senin bölümünde. Üniversite ortamı nasıldır? Diğer üniversitelerden farkı var mıdır? Avantajları, dezavantajları tarzında bir konuşabiliriz aslında.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben İngilizceyi aslında... Türkçesi vardı, İngilizcesi vardı. Ben Türkçesini istiyordum ama İngilizcesi, yani Ankara'da kalmak için aslında öyle diyeyim. Bir sonraki tercihimin Eskişehir olduğunu söylemiştim ya. Hani Eskişehir'e gitmemek için, Ankara'da kalmak için İngilizceyi seçtim. Önce onu söyleyeyim. Ben bizim okulun öğrenci yalnızı olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Yani tıp fakültesi için bunu söyleyebilirim. Şu pandemi sürecinde yani gerçekten diğer üniversitelerden daha önce açıklama yaptılar. Bize sınavlar konusunda bilgilendirdiler. Yani öğrenci yalnızı bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Hocaları da gayet iyi.
Tam onu soracaktım ben. Aslında gerçekten öğrenci yanlısı, bir de pandemi zamanında İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir üniversite bile uzaktan eğitimde böyle bir sıkıntılar yaşayınca bizim üniversitenin, 10 yıllık geçmiş olan üniversitenin gerçekten böyle bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatması bence hoş. Ama öğrenci yanlısı sizin fakülte için olabilir ama bizim fakültede bir tane hoca var ki ismini vermeyeceğim tabii ki de. Hani öğrencileri tehditten tutun duruşma açabileceği kadar, duruşma açma evresine gelebileceği kadar tehdit ediyor. Tabii hukukken tehdit sayılmaz bu da.
Fakültesi olunca hocam.
Tabii hani güya gözümüzü mü korkutuyorlar yoksa pratik yaptırarak mı bize öğretiyorlar bilmiyorum ama hani soruşturma geçiren arkadaşlarımız oldu. Bu şekilde zorlanıyoruz. Buradan sesleniyorum yetkililere.
Yetkililer duyun bunu.
Peki bu öğrenciler çok merak ediyor. Kulüp ortamı nasıl tıp fakültesinde Ankara Yıldırım Beyazıt'ta?
Çok fazla
kulüp var. Kulüpler etkin mi? Her türlü kulüp var mı?
Çok fazla kulüp var. Şöyle oluyor. Dönemler diğer geç bir hafta kadar geç başlıyorlar. Dönem 2-3-4 o sürecin kulüp tanıtım için hazırlıklar yapıyorlar. Ve dönemliler ilk hafta okula geldikleri zaman hafta boyunca kulüp tanıtımları oluyor. Stand açılıyor bir katta. Stand açılıyor ve kulüp tanıtımları oluyor. Sonra gelip yani gidip şey yapıyorlar, standa kayıt oluyorlar, kulübe kayıt oluyorlar. WhatsApp gruplarına alımlar oluyor. Kulüpler var yani. Aktif de rol alabilirsiniz. Ben de bir kulüpte aktif rol alıyorum.
Hangisi şekilde acaba? Hemen
araya. Gönüllü Hekimler Kulübü. Bir projemiz var. O proje dahilinde etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Leyla'dan sonra projesi.
Bir tık bahsetme şansın var mı acaba?
Tabii bahsedeyim.
Gerçi ben de sormuştum bunu.
Leyla'dan sonra projesi kronik hastalıklı çocukları hastanede ziyaret ediyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Yanımızda oyuncaklar götürüyoruz, oyunlar götürüyoruz, boyama kitapları, kalemleri götürüyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Daha sonra kronik hastalığı olan çocuklardan da dilek alıyoruz. Bir çocuk bir dilek mottosuyla hareket ediyoruz. Dilek alıyoruz. Sonra bizim gönüllülerimiz oluyor. İnternet adreslerimiz var. İşte sosyal medyadan çocuğumuzun hastalığını, dileğini paylaşıyoruz. Çocuğun annesinin ve çocuğun izni dahilinde. Sosyal medya hesaplarından ve leyladansonra.com'dan çocuğumuzu paylaşıyoruz. Sonra gönüllüler bizimle mail aracılığıyla iletişime geçiyorlar. Ben bu çocuğun dileğini paylaşıyorum diyor. Sonra bu proje... Söyleyeyim onu da yaklaşık 53 fakültede tabii aktif olarak yürütülüyor. Sadece
bayağı fazla.
Sadece Yıldırım Beyazıt'ta değil.
Ha, sadece tıp fakültesi değil.
Hayır, sadece tıp fakültesi ama 53 farklı tıp fakültesi.
Tamam.
Ben yanlış aktardım galiba. Onu düzeltmiş olayım. 53 farklı tıp fakültesinde yürütülüyor. Sonra dediğim gibi gönüllüler bizimle iletişime geçiyorlar. Hediyeyi bize gönderiyorlar. Biz de yani o çocuğun sorumlusu, o çocukla oynayan, vakit geçiren arkadaşlarımız da çocuğun hediyesini ulaştırıyorlar kendisine. Daha sonra fotoğraf çekiyoruz. Böyle çok güzel anlar oluyor aslında. Daha sonra onu da sosyal medyada paylaşıyoruz. O şekilde şu ana kadar
proje gerçekten güzelmiş.
Dileğini gerçekleştirdiğimiz çocuk oldu. Sayısını tam net hatırlamıyorum ama internet sitesinde tüm o veriler yer alıyor.
O kadar fazla.
Evet ve yani bayağı da önce başlamış bir proje. Yaklaşık 2012 olması lazım. 2012 yılından beri devam eden bir proje. O şekilde.
Bayağı geçmişi varmış ya.
Evet, aslında ben de geçen yıl...
Senden duyunca bu kadar hani geçmiş olabileceğini düşünmedim. Hani en fazla 2 yıllıktır falan diye düşünüyordum.
Yok, geçmiş olan bir proje. Ben aslında hani geçen yıl o kulüp tanıtımlarında tanımadım bu kulübü. Bir kamp düzenliyordu. Bu Leyla'dan sonra kamp oluyor. O da geçen yıl Ankara'da düzenlenecekti. Hı-hı. Ve Gazi Üniversitesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi düzenleyecekti bu kampı. Yani ulusal kamp oluyor. Tüm fakültelerden, Leyla'dan sonra üyeleri katılabiliyor kampa. O kampı düzenlemek için bir form atmışlardı. Ben de onu doldurdum. Daha sonra önce kamp hazırlama ekibinde yer aldım. Daha sonra da kulübümüze katılmak ister misin? Yönetim ekibinde olmak ister misin dediler. Ben de olabilirim dedim. Daha sonra o şekilde kulübe girmiş oldum. Kargo sorumlusunun görevindeyim. Kulüpte geçen yıl öyleydim.
Baya baya organize olmuşlar yani.
Yaklaşık.
Hani evinde form doldururken bir anda kendini sahada buldun.
Yani birkaç ay sonra oluyor aslında o. Yani kulübe girmem ve yönetim ekibine girmem. Yaklaşık 14 kişilik bir yönetim ekibi var. Bu yılda hem kargo sorumluluğu hem de sosyal medya sorumluluğunu yürütüyorum. Bir arkadaşımla beraber. Bu şekilde kulüpten de bu şekilde bahsetmiş olayım. Hı-hı.
Ya bence gayet güzel oldu çünkü tahmin ediyorum ki tüm Türkiye'deki tıp fakülteleri, çünkü 53 tane mi 54 demedin 53 evet. dedin diye hatırlıyorum. Muhtemelen tüm Türkiye'ye yayılmıştır bu tıp fakülteleri arasında, biliniyordur diye düşünüyorum. Hani herhangi bir tıp fakültesini tercih edecek öğrenci eğer bu podcast yayınını dinliyorsa gerçekten Leyla'dan sonra projesi için başvuru yapabilirsiniz. Hani çok rahat evet, da bulabilirsiniz sosyal medyalarda.
Yani eksik olan fakülteler var diye biliyorum. Yani tüm fakültelerde yok. Ama gitsinler o fakültede o kulübü kursunlar, bu projeyi yürütsünler bence. Kesinlikle çok eğleneceklerini düşünüyorum.
Tabii tabii, sosyal medyanın yeri ve zamanı olmadığını ben 5 yıldır tecrübe ediyorum. Hani evet. en kötü sanal bir kulüp gibi kurabilirler. Sosyal medyadan devam ettirirler. En kötü gönüllü bulabilirler. Kargo yapabilirler. Şu an bayağı bir sponsorlu içerik gibi oldu ama ben çok sevdim bu projeyi. Gerçekten bayağı başarılı da buldum.
Teşekkür ederiz.
Şimdi sen şanslısın ki ailenin yanında okuyorsun.
Evet.
Ama şöyle bir durum var. Ya kırsaldan büyük şehre gelebilecekler var. Büyük şehirden başka bir büyük şehre gidecek öğrenci olabilir ve akıllarında okuldan ziyade belki nasıl hayatta kalırım, yurdumu tercih etmeliyim, evde mi kalmalıyım, maliyetler nasıldır? Bilmiyorum, sen şimdi evde kaldığın için bu konuya vakıf mısın? Hani ulaşım ücretleri, yemek ücretleri, Ankara pahalı bir şehir mi? Biraz ondan yani bahsedelim. Ben... Ne dersin?
Olur, bahsedelim. Ben Ankara'da doğdum ve yani yani 21 yıldır Ankara'dayım. Yani tabii ki başka şehirlere gittim geldim ama Ankara'da yaşadığım için Ankara'yı biliyorum. Başka bir şehirde okumaya, dediğim gibi Eskişehir'i ben de düşündüm. Sonra ailem yanımızda oku kızım. Yani daha rahat edersin. İşte yemek düşünmezsin, yol düşünmezsin, çamaşır bulaşık düşünmezsin. Dediler ki bana da çok mantıklı.
Çok haklılar.
Yani evde yaptığımız zaman bile o şeyler zor oluyor. Yani ailemizin yanında yaptığımız zaman bile o şeyler zor oluyor. Yani hem tıp fakültesinde okumak hem evde kalacakları için evde kalmak zor olabilir diye düşünüyorum. Ama yapanlar var mı? Var. O sorumluluğu alanlar, almayı göze alabiliyorlarsa alsınlar.
Tabii çok çok çok zor bir şey aslında evde kalmak. Hani ki ben şunu önereyim. Ben üniversite hayatım boyunca evimde kaldım, yurtta kaldım ve evde de kaldım. Hani arkadaş öğrenci evinde de kaldım. Şöyle küçük bir tüyo vereyim. Öğrenci evine asla ilk ve ikinci yıldan önce çıkmayın.
Neden?
Hatta üçüncü yıl bile riskli. Şöyle, ya arkadaşlarını tanıyamayabiliyorsun. Ben şu an evde kaldığım bir arkadaşımla hala samimiyim. Ama evde kaldığım süreçte bazı sıkıntılar yaşadım. Bunu dinliyorsa lütfen alınmasın. Şu an aramız gayet iyi. Ya bazı sorunlar yaşadık, üstesinden gelemiyorsun. Temizlik olabilir, yemek olabilir, bulaşık sorunu olabilir. Arkadaşını evde tanımıyorsun, sadece dışarıda gördüğünle tanıyorsun. Ve bu temizlik konusu gerçekten baş belası olabiliyor. Ha, ben bunu yaşadım diye değil, ben gayet temizdim bu arada. Arkadaşlarım da temizdi. Öğrenci evlerinde en temiz ev diyebilirdik arkadaşlarımızın arasında. Ama hani bazı sorunlar oldu, ayrılmak zorunda kaldım. Gerçekten arkadaşlarınızı iyi tanıyarak. Benim ayrılma sebebim de sorunlar değildi. Ailem taşındı yanıma bu arada. Buradan Enes'cime de selam söylüyorum. Lütfen kızmasın bana.
Öğrenci evine ailen taşındı.
Evet. Yok, yok. Yok, ben ailemin yanına taşındım. Benim babam memur olduğu için ben Türkiye'nin çoğu yerini gezdim. Şu an Ankara'dayız.
Evet, anladım.
Ya ben bu şekilde öneride bulunmak istiyorum. Hani peki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara'nın neresinde, çevresinde ev veya yurt var mı?
Çok yakın bir kız yurdu olduğunu biliyorum. Bilkent'te. Ben metroyla gidip geliyorum ve çoğu kişi de metroyla gidip geliyor. Özel araçlarıyla gelenler falan da var ama çoğunlukla metroyla ulaşım sağlanıyor. Şehir hastanesi açıldı, orayı biliyorsunuzdur. Dolmuşlar ve otobüs de geçiyor. Ama çoğunluk metroyla ulaşım sağlıyor. Belki ring falan koyarlar. Çünkü metroyla okul arası bir 10 dakika falan sürüyor. Aslında ring koysalar daha iyi olabilir. Yani otobüs olsa, hani derse geç kaldığın zaman falan otobüse binersin. Geç kalmazsın. Hani bizim laboratuvar derslerinde geç kalmak sıkıntı oluyor. Kapıyı falan kilitliyorlar. Giremiyorsun. Hani labda da söylemiştim daha önceden. Daha önce söylemiştim. Laboratuvar dersinde devamsızlık çok önemli diye. Yani geç kaldığı zaman hani kapıyı 5 dakika bekliyor, sonra kilitliyor. Öyle şeyler oluyor. Bilkent'te dediğim gibi. Üniversite.
Şunu duymuştum. Bizim arkadaşlar derse geç girdiğinde hoca kapıyı tutmuş. Arkadaşlar bir yerden çekiyor, hoca diğer taraftan çekiyor. Bunu duymuştum. Kitlemeleri daha absürt geldi bana. Ama hoca da haklı tabii. Hani ben gelebiliyorsam siz de gelin. Yani, hani ulaşım konusunda bir sıkıntı yok herhalde.
Evet, ulaşım konusunda bir sıkıntı yok.
Çünkü ben Bilkent tarafına hiç gelmedim.
Ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Yani bizim hani 8.30 mesela laboratuvar oluyor ve ona gitmek çok zor oluyor. Yani 6'da falan uyanmam gerekiyor. Yani 6'da evden çıkmam gerekiyor, öyle diyeyim. Yani 8.30 tatları biraz sıkıntı.
Günü.
O yüzden geç kalınıyor.
Metroya girince karanlık, çıkarken aydınlık
evet,
oluyor o zaman.
Evet, güzel oluyor ya. Hani erken uyanmak falan güzel oluyor.
Tabii erken kalkan yol evet. alır demişler. Gerçi dün de sen dedin bunu. Çünkü ya sabahın o nasıl desem zevki ayrı oluyor. Yani ben de sabah kalktığım için biliyorum ki bizim Çubuk Fakültesi var, evet. Çubuk Yerleşkesi var. Oraya gitmek için 5'te 4'te kalkıyorlar.
Gerçekten çok zor. Ulaşım yani o konuda çok zor.
Çubuk çok güzel. Hani üniversiteye aslında fakülte tercihleri yaparken, üniversite tercihleri yaparken şu lokasyonu gerçekten göz ardı etmemek lazım. Eğer üniversiteye giderken ki süreniz 1,5 saati veya 1 saati aşıyorsa, hani gireceğiniz dersi unutun, o günü komple silin, onun bir de geri dönüşü var o kadar. Her gün 3 saatinizi gerçekten yolda harcıyorsunuz. Bu podcast dinleyen arkadaşlar için hani naçizane tüyo verelim. Yolu kesinlikle göz ardı etmeyin. Yol gerçekten çok önemli büyük şehirde.
Evet, kesinlikle öyle. Ben tercihleri yaparken de mesela Muğla'ya falan yazmıştım. Yine bakmıştım yani Muğla'da üniversite nerede? Yani ve çevresinde yurt var mı, ev var mı, onlara falan hep bakmıştım. Bence de bakmaları güzel olur. Yani yol çok uzunsa tüm gün gidiyor. Mesela bir ders için okula gidiyorsun. Ya o gün tüm gün gidiyor senin, yolda gidiyor. İşte bir saatlik derse gidiyor. Ders iptal oluyor. Tüm günü yolda geçiyor. O yüzden...
Tabii bazen şöyle bir durumda oluyor. Ben hemen küçük bir örnek vereyim. Sen 2 saatlik yola gidiyorsun... Hoca yarı yolda mesaj atıyor. Hani o kadar uzun bir süre ki hoca mesaj atıyor, ders iptal.
Evet.
Hani boşa gidiyor. Bazen böyle küçük trikler de oluyor. Evet. Yani bunları söyleyelim. Hani kendi üniversitemiz için değil, her üniversitede her hocanın başına, her öğrencinin başına tabii gelebilir ki. Bu. Hani yolu sakın göz ardı etmeyin. Evet. Şimdi can alıcı nokta. Şu an şöyle düşünüyorum. Acaba Nur, şu anki aklınla 2-3 sene öncesine seni götürseler. Yani şu an tıp fakültesinde gördüğün her şey aklında ama 3 sene öncesine gidiyorsun ve tercih zamanına dönüyorsun. Acaba tekrardan tıp seçer miydin yoksa farklı bir bölümü kesin seçerdim. Tıp Allah belasını versin demeyeyim de. Hani gerçekten güzel bölüm ama başka bir bölüm
hayır,
seçerim der miyim?
Hayır, kesinlikle demezdim. Yine olsa yine tıp fakültesini seçerdim. Hatta...
Hayır, tıpı seven ne kadar çok seviyorsun
yani mesela? Bu aslında bir bataklık gibi bir şey. Hani girdiği zaman seni içine çekiyor gibi bir şey. Şimdi bu pandemi sürecinde gruplara anket gönderiyorlar. Bu COVID-19 pandemisi tıp fakültesi öğrencilerini nasıl etkiledi diye bir anket göndermişlerdi. Onda şöyle bir soru vardı.
Evet.
Bu pandemi sürecinde yanlış bölüm seçtiğini düşünüyor musun? Yani tıp fakültesini seçtiğin için pişman mısın? Evet, işte hayır. Kesinlikle evet, kesinlikle hayır. Belki diye seçenekler vardı. Ben dedim ki yani kesinlikle pişman değilim. Yine olsa yine bu bölümü seçerdim. Yani zorlukları gördükten sonra bile
Allah Allah.
Başka bölümlerim ben daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani fakülte sonrasındaki iş bulma konusunda daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani ben mesela kendim için söyleyeyim, ben yani iş bence arayamam. Yani iş arayamam ve bulamam gibi geliyor bana.
İş arama sürecini öğrenci olarak çalışırım, tıbbı bitiririm, kafam rahat bir şekilde mezun olur. Zaten mezun olduktan sonra
evet,
direkt atamalarınız
evet.
oluyor diye biliyorum.
Kurayla atama oluyor ya da TUS'a giriyorsun. Uzmanlık sonrasında atama. Sonrasında tercih yapıyorsun. Fakültede uzmanlık yapıyorsun bu şekilde.
Yani bana hani tıp kazanabilecek puanı bile verseler bundan 5-6 sene öncesine gönderip
gerçekten
ben yine
mi?
Tıp seçmezdim yani. O
yani
kesinlikle ya, yok ben o kadar çalışabilecek
yani
bir insan
bence
değilim.
Bence senin çok gözün korkmuş. Yani kesinlikle o kadar çalışılmıyor.
Ya
yani.
Şöyle.
Tabii diğer fakültelere göre daha çok çalışıyorsun. Hani belki ben hukukun da zor olduğunu düşünüyorum. Ama yani hallediliyor bir şekilde.
Ya bilemiyorum ki. Hani benim öğrenme tarzım kitaptan öğrenme şeklinde değil, okuyarak öğrenme tarzı bana biraz zor. Hani bana biraz zor değil de bana biraz ters. Veya ben küçüklükten beri okuyarak gelişmedim veya teknolojinin gelişmesiyle, gerçi gelen nesil de böyle. Hani kitap okuduklarını çok düşünmüyorum. Olası oranı çok azdır okuyanların
evet.
okumayanlara göre. Hani artık daha çok görsel. Muhtemelen ben de böyle büyüdüm. Lise zamanında sınava çalışırken ben YouTube'dan çalıştım. Her şeyi YouTube'dan öğrendim. Araba sürmeyi, yüzmeyi, ders çalışmayı. O yüzden ciddiyim, bu üçünü YouTube'dan öğrendim. Kime söylesem şaşırıyorlar. Yani ben oturup da böyle, ya sizin bazı kitaplarınız kuşe kağıda basılı diye biliyorum ben. Hani böyle baya büyük büyük kitaplar, yani hukuk, bak hukuk okuyorum. Hukukta bile gerçekten sizdeki kadar kalın kitaplar yok. Belki kalındır ama sizdeki böyle iki sayfayı yan yana koyuyorsun. Bir de aynı kalınlıkta çok büyük kitaplar. Hani okuyacaksın bunları. Bunlar hani şu an bu podcast'ı dinliyorlarsa eğer tıp fakültesinden öğrenciler cayacaklar ama hani gerçekten çalışmayı seviyorsanız gidilebilecek bir bölüm. İnsan hayatıyla oynayacaksınız.
Tamam, bu podcast dinleyen arkadaşların gözünü korkutuyorsun. Ben şunu söyleyeyim. Senin dediğin, bahsettiğin kitaplar textbook olarak geçiyor. Benim de var, bir biyokimya dersinden var, bir de anatomiden var. Kaç kere açtım de yani çok fazla onlara bakmıyorum. Daha çok slaytların çıktısını alıyoruz biz. Onları not haline dönüştürüyoruz ya da slaytların üstüne notlar alıyoruz. O şekilde çalışıyorum. Ve çoğu tıp öğrencisi o şekilde çalışıyor. Ama textbook okuyan arkadaşlarımız da var tabii. Kendi slaytları bitiriyorlar.
Onlar psikopat bölümüne
gidiyorlar. Daha sonra diyorlar. Hatta hocanın yanlışını düzeltecek kadar öğreniyorlar. Yani
yok,
hani bazen küçük yanlışlar yapabiliyor. O şekilde yanlış kapitan.
Onlar bizde de var. O psikopatlar bizde de var. Hatta hani bir dönem mahvoldu o psikopatlar yüzünden. Bilmiyorum yani, demek ki o zaman bana biraz tıpı yanlış pazarlamışlar
aslında
gibi geldi.
Abin
benim
de varmış.
Şahsıma
yani tıp okuyan birini de görmüşsün, deneyimlemiş.
Bence abimi hiç örnek vermeyelim, o psikopatlardan biriydi. Hani tıpta sizin en yüksek ortalama kaçtı? 4 müydü? 3,5 müydü?
3,5'tan fazla var. Yani bizim senenin sonunda işte onur öğrencileri, yüksek onur öğrencileri falan yayınlanıyor. Ya tam hatırlamıyorum ama 3,5'tan yüksek ortalama Hı-hı. yapanlar da vardı. Çok vardı.
Yani şöyle bir şey, ben abimi gördüğüm için bayağı korkuyorum. O 3 küsür bir şey yapmıştı ortalaması da 3,5 değildi, ona eminim. 3 ile 3,5 arasında bir şeydi. Ya hani dedim yok yani hani bunlar yaşamıyor. Şimdi de görüyorum yaşamıyorlar.
Yok, ben yaşıyorum.
Ya en azından ben şahsi
yaşıyorum, görüşte. Ben hayatımda yaşıyorum. Tıp fakültesinde de yaşıyorum. Şahsi senenin sonunda göreceğiz.
Evet evet, aslında zaman yönetimini iyi yapanlar için yani zamanını iyi yönetenler için bence zor diye bir şey yok. Hani kolaylıkla evet. yapabilirler. Bu benim tembelliğim diyebilirim açıkçası.
Tıp fakültesinde kitapların çok kalın olduğunu düşünüyorum. Hatta yani çok fazla yazı var. Hani resim de yok. Tıp fakültesi kitaplarında
sizde resim var mı? Yani gerçi resim kemik falan
oluyor ya. Anatomi mesela. Full resim sayfanı.
Yok, yok. Boyamıyorsunuz yani
bir,
değil mi?
Bir dersimizde, histoloji dersimizde, pratik dersinde. Böyle dediler ki bize işte defter alacaksınız, çizgisi defter alacaksınız, boya kalemi alacaksınız. O mikroskopta gördüğünüzü çizeceksiniz. Ya da işte biz tahtaya çizeceğiz, siz de çizeceksiniz, boyayacaksınız. Biz gerçekten hani öyle şey aldık, boya kitabı aldık, boya kalemi aldık, defter aldık. Hani bildiğin anaokulundaki gibi, ana sınıfındaki gibi.
Ana sınıfı gibi.
Hani çizim yaptık, boyadık. Daha sonradan bir kitap getirdiler. Artık çizim yapmanıza gerek Allah yok diye. Allah. Bir kitap çıkardı dekan yardımcısı hocamız ve diğer hocalar. Histoloji ve endüroloji dersi için. O şekilde çizimden kurtulduk Hı. biraz.
Kurtulmuş oldunuz.
Kitap olmayanlar yine çizim yapıyorlar.
Tabii. Peki çizim yapmak sizi geliştirmez mi? Hani
el yani becerisi aslında çok, ne bileyim. Çok karmış çizimler yapmıyorsun. Basit çizimler yapıyorsun. İşte orada gördüğün ne bileyim bakteriyi çiziyorsun. Bakterinin neyi var? İşte zarını, plazmasını, çekirdeğini çiziyorsun. Çok basit çizimler yapıyorsun. Ama pratik sınavlarımızda bizim slide'dan gösteriyorlar. Teorik sınavdan sonra slide'dan gösteriyorlar. Hmm. Mesela 30 saniye gösteriyor. Kağıtta da bu okla gösterilen şeklin adı nedir diye yazıyor mesela. Sen de onu 30 saniyede kağıda yazıyorsun. Sonra diğer şekli gösteriyor. O şekilde oluyor pratik sınavlarda. Onun için iyi olabilir.
Hmm. Tabii hani kas hafızası denilen bir şey var. Artık göz kaslarınız da alışıyor. El kaslarınız da göz onu görünce
direkt isim
yazılıyor mu? Öyle bir durum
mu var? Öyle bir düşünüyorsun. Hangisi? Ya, o kadar çok var ki. Yani bu hangisini diye düşünüyorsun. Sonra bir tanesine bulamayınca artık sallıyorsun, yazıyorsun bir şey.
Hı-hı.
Yani çok tekrar etmek gerekiyor. Çok tekrar etmek gerekiyor. Yani bir kere notları okuyayım, sınava gireyim yok. Yani birkaç kez hani tekrar atmak deniyor tıp fakültesinde. Tekrar etmek değil, tekrar atmak. Kaç tekrar attın sınav öncesinde? İşte sen kaç tekrar attın? İşte ben iki atmaya, sen iyi atmaya da işte konuları bitiremedim falan muhabbetler oluyor.
Allah Allah, hani tekrar atmak, hani bu tıbba özel bir şey çünkü
evet.
ben ilk defa duyuyorum. Hani diğer fakültelerle de aram bayağı iyidir. Hani
tekrar atmak
ettim deriz biz de. Genelde.
Normal yani çok bir fark yok aslında, hani kim nerede, ne zaman, hangi tıp öğrencisi söyledi bilinmiyor ama yani tıp fakültesine girince sen de tekrar attın falan demeye başlıyorsun hani diyor. Evet.
Artık doğal seleksiyon evet, muydu? Adapte olman lazım. Olamazsan mezun olamıyorsun. Ya başka aklımda birkaç bir şey daha vardı aslında. Unutmasaydım onları da söyleyecektim. Neydi? Unuttum ya. Neyse, bu podcast'imizi burada sonlandırmadan önce ben kısa bir zamanla alakalı bir şey söylemek istiyorum dinleyenlerimize. Buda'ya, evet. Buda biliyorsun Hindistan'ın bilmem bir şeyi artık, neyi olduğunu ben de bilmiyorum. Sormuşlar, hayatta yaptığınız en büyük hata nedir diye. Buda'nın cevabı şu şekilde olmuş. En büyük hata zamana sahip olduğumu düşünmemdir demiş. Ve peşine zamana sahip olamazsın ama onu kullanabilirsin. Zaman ücretsizdir fakat paha biçilmezdir diyor. Ben de bu podcast serimizde aslında dinleyenler varsa hani hiçbir zaman satın alamayacakları fakat çok iyi değerlendirebileceklerini düşündüğüm bir 6 yıl vermiş olduk.
Evet.
Hani bu konuda artık eminim çünkü bu podcast'te umarım dinlerlerse hani tıp fakültesini aşağı yukarı nedir ne değildir diye öğrenmişlerdir inşallah.
Tüm tıp fakültesini anlatamayız. Benim de bu kadar bilgim yok. Birinci sınıfım. Ben tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Senin de dediğin gibi kesinlikle zamanı geri getiremiyorum. Onu çok doğru bir şekilde kullanabilirsin. Ben şu tavsiyeyi de vermek istiyorum. Çalışırken önüme seyre çalışın ve günün sonunda ne kadar çalışmışsınız onu yazın. Yani gün gün yazın. Ben o şekilde yapmıştım ve şu anda tıp fakültesinde de yapıyorum. Kaç sayfa not çalıştım, kaç saat ders çalıştım. Onu yapıyorum ve yani beni motive ediyor açıkçası. Ve ilerlemenizi de görmeniz için iyi olur diye düşünüyorum.
Aslında zaman yönetimi için çok güzel bir öneri. Hani evet. Tıp fakültesi öğrencileri için.
TUS'a çalışanlar da çok kullanıyorlar kronometreyi. Evet.
Allah Allah. Bunu bilmiyordum ben. Benim abim kullanmadı bence. Hani çok da bilmiyorum ama hiç demiyordu. Biz bayağı sohbet ederdik. Kronometre olayı nedir peki? Şey mi?
Kronometre.
Dinliyoruz.
Çalışmaya başladığın zaman başlatıyorsun. Sonra yani en ufak bir mola verdiğinde de diğerinin telefona bakacaksın. Kronometreyi durduruyorsun. O şekilde yani.
Bu gerçekten yani, etkili
evet,
oluyor mu?
Ne kadar çalıştığını görmek açısından etkili oluyor. Mesela ben tüm gün mesela masada oturmuşum. Ama kaç sayfa çalışmışım, kaç saat çalışmışım. Bunu önceden çok yapmıyordum. Komiteye yakın daha çok yapmaya çalışıyorum. Ve yazıyorum daha sonrasında kaç saat çalıştım. Yani aslında
bu kendi self eleştiri evet, mi? Hani şekilde. Ne denir ona? Kişisel eleştiri konusunda çok güzel bir geri bildirim olabilir. Çünkü ben de bir ara deneyeyim dedim ama ben kendimi kandırıyorum galiba. Su içmeye çıkarken, önlerken kronometreyi kapatmıyorum. Hep açık.
Bir de telefonda çalıştığın yerden uzak tutmaya çalışsınlar. Bence o kesinlikle çok etkili oluyor. Ben şu anda hani, yapmaya çalışıyorum. Biraz aksaklık oluyor. İşte telefonu başka bir yere koyuyorum. Ben sonra gidip bakıyorum ama o da etkili oluyor. Yani telefon işte sürekli işte bir bildirim geliyor da bir şey geliyor. Sen işte gözün kayıyor, bakıyorsun falan. Başka bir yerde koyuyorsun.
Ya illa teknoloji o kadar gelişti ki sen uçak modunu alsan bile arkada çalışan uygulamalar bazen bildirim gönderebiliyor. Çiftliğin hazır, çileğin olmuş, toplayabilirsin. Savaşçıların hazır.
Ya yani,
öyle şeyler gelebiliyor.
Dikkatini alıyor tabii ki. Mesela şey uygulayabilirler. İşte 50 dakika çalışıp 10 dakika mola verme. Ya da Pomodoro tekniği mi deniyordu? 25 dakika çalışıp 5 dakika ara verme. Onlar da etkili olduğunu düşünüyorum ben. Yani onu da uygulamıştım. Hani Pomodoro tekniğini de uygulamıştım. 5 dakika çalıştım. 5 dakika. Ama 5 dakika olmadı. 15 dakika ara oldu mesela. Ben de.
Yani çünkü biz Türk'üz.
Biz
de genelde öyle oluyor.
Falan oluyor.
Ya o konuda kesinlikle katılıyorum. Hani kişinin kendisini bilmesi gerekiyor. Hani şu an biraz daha tıp fakültesinin konunun dışına çıktık ama kesinlikle hak veriyorum sana. Bir öğrencinin kendini tanıması lazım. Aslında bu tıp fakültesinden önce de yapılması gereken bir durum ki bundan sonra tıpa gel. Aynen.
Evet.
Artık podcast'imizi sonlandırabiliriz istersen. Hani başka eklemek istediğin bir şey varsa.
Sonlandırabiliriz bence.
Bence de. Arkadaşlar bu yayınımızda tıp fakültesinin detaylarını konuştuk. Bu konuda bize çok fazla yardımcı olan sevgili Nur'a çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımız burada.
Ben de kaldığın için teşekkür ederim.
Tabii.
Umarım faydalı bir podcast olmuştur. Dinleyenlere de teşekkür ederim.
Ben onlar adına rica ediyorum. Görüşmek üzere.